Ayrım 59. Büyük Hesaplaşma. Jack DeBrul. Sayfa 544. Petromax Arctica'da. Juan de Fuca Boğazı. British Columbia. Seattle ve Vancouver şehirleri 80 ve 90'lı yıllarda Asya'dan alınan göçlerle beslenerek büyüdükleri sırada her garajda ve her bodrumda adeta bir teknoloji şirketi gelişirken bakir Kuzeybatı Pasifik'in olabildiğince el değmemiş halde bırakılmasının sağlanabilmesi için büyük özen gösterilmişti. Boston'dan Washington'a kadar uzanan ve 200 yıllık gelişigüzel kentleşme nedeniyle sonsuza kadar mahvolmuş bütün megapollerin aksine Puget Boğazı'nın civarı hala dayanıklı ormanları, dağları ve hem balıkçıların hem de hevesli sporcuların gereksinimlerini sağlayabilen billur gibi soğuk sularıyla son derece güzeldi. Vahşi yaşam gelişmişti. Özellikle de görkemli balinalardan oyuncu su samurlarına kadar çeşitli deniz yaratıklarının çok bol görüldüğü boğazda. Seattle civarındaki yengeç yatakları dillere destan olmuştu. Yıllardır toplanmalarına rağmen hala son derece leziz kabuklu deniz canlılarıyla kaynıyordu. Ulusal ormanlar geyiklere, kunduzlara ve düzinelerce diğer orman canlısına ev sahipliği yapıyorlardı. En sert çevrecilerin gözünde bile bu bölge ekolojiyle endüstrinin birlikte verimli bir uyumla çalıştıkları bir model teşkil ediyordu. Victoria Adası ile Anakara arasında suyun coştuğu yerde Port Angeles kentinden birkaç kilometre ileride karnı 200 bin ton petrolle şişmiş olan VLCC Petromax Arctica tüm hantallığıyla suya inmiş olduğu için parmaklıkları gövdesine çarpan dalgalardan sadece birkaç metre yukarıdaymış gibi görünüyordu. Tankerler boğaz için ender rastlanan bir görüntü olmasa da Arctica'nın ölçülerine sahip bir tanker öyleydi. Lakin onun oradaki varlığından daha rahatsızlık verici olan şey kare bacasından saldığı ince dumanın iziydi. Makinelere ancak dev tankerin boğazda yükselen sulara direnmesine yetecek devirde çalışıyordu. Geçen yüzyılın son çeyreği en ünlüleri Exxon Valdez, Amoco Cadiz ve Torrey Canyon olmak üzere çok sayıda süper tanker kazasıyla dolu olmasına karşın bu dev gemilerin önemli bölümü fırtına, kaza ya da mekanik arızalar nedeniyle kaybedilmiştir. 1969 yılında yalnızca bir ay içerisinde kapasiteleri 200 bin tonun üzerinde olan 3 tanker kaybedilmiş veya ciddi hasar görmüştür. Ve petrol endüstrisinde olan kişilerin dışında bu olaylardan çok az insanın haberi vardır. Felaketlerin nedenleri çeşitlilik göstermekle birlikte bu canavarları tek bir arızanın batırabilmesi nadiren görülür. Bir süper tankerin dalgaların altına çekilmesi için hava koşullarından basit insani hatalara, hatalardan tam bir tasarım kusuruna kadar değişkenlik gösteren çeşitli etkenlerin birlikte var olması gerekir. Uzay mekiği çok sayıda yedekleme sistemini barındıran tek bir aygıta ve arıza güvenliklerine sahip olmadan önce bütün bunlar Puget Boğazı'na giden sularda meydana gelmek üzere olan türde faciaları önlemek amacıyla tasarlanmıştı. Ivan Kerikov'un planına göre tankerin batırılması Southern Coasting and Lightering'e satışının iptalinden kısa süre sonra gerçekleştirilecekti. Arızalı geminin ta San Francisco körfezine kadar gidebilmesi mümkün olamayacağı için anlaşmanın gününden birkaç gün önce iptal edilmiş olması operasyonun amaçlanan sonucunu çok az değiştirebilecek önemsiz bir ayrıntıydı. Kaptan Hauser'ın yürekli davranışı yalnızca hedef olarak seçilen kentin Seattle olarak değiştirilmesini gerektirmişti. San Francisco'daki kadar duyarlı olmasa da Seattle'da onun gibi kırılgan, kıyıları ham petrolle yıkanırken San Francisco gibi acımasızca mahvolacak bir ekosisteme sahipti. Joanne Rex'in görevi artık denize mümkün olabilecek maksimum miktarda petrolün boşalmasını sağlamak, bu arada da olayı kasıtlı değil, kazaymış gibi göstermekti. gemi mürettebatı biraz sonra öldürüleceği ve kurtarma gemisi de yolda olduğu için geriye tarihin en büyük petrol sızıntısının bir sabotaj olduğunu kanıtlayacak tanık veya somut kanıt kalmayacaktı. En ılımlı tahminler petrolün Bellingham'dan Everett'e kadar yayılacağını, en iyi durum senaryosu da Vancouver'dan Tacoma'ya kadar 225 kilometre uzunluğunda ve binlerce kilometrelik düzensiz sahil şeridiyle sayısız koyu, adayı ve halici kapsayan bir kıyı hattının petrolle kaplanacağını öngörüyordu. Geri kalan mürettebatın öldürülme emrinin verilmesi Joanne Riggs'in biraz tereddüte düşmesine yol açan bir karardı. Bu Kaptan Albright'in yerine getirmesi gereken bir emirdi ama artık onun sorumluluğundaydı. Bu operasyondan payına düşecek olan milyonlarca dolar onun suçluluk duygusunun bir nebze hafiflemesinde yararlı olacaktı ama o yine de Wolf'a onay vermekte gönülsüzdü. Köprü kanat duvarının iskele tarafında dururlarken onun huzursuzluğunu hisseden Wolf, adamları doğrudan emir almadan öldürmek zorunda kalacağının farkındaydı. Geçmişinde o kadar çok cinayet vardı ki birkaçı daha lüzumsuz bir endişeye kapılmasına neden olmazdı. Lakin adeta terörizm için yaratılmışçasına tankerin ele geçirilmesini gerçekleştirmiş olan bu kadına duyduğu saygı bu kararsızlığı yüzünden bir miktar azalmıştı. Gitmek üzere arkasına döndüğünde Riggs'in suskunluğunu sessiz bir onay olarak kabul etmişti. Cinayetleri işleyecek olan Wolf'tu ama sorumluluk ne de olsa ona aitti. Riggs başarması için kendisine para ödenen şeyi bitirebilmek için kendisini topladı. Petromax Arctica inşa edilirken Max Johnson tanker yükünün tek bir damlasının bile denize dökülmesini önleyecek otomatik ve sistematik güvenlik donanımına sahip olmasını sağlamıştı. Bu nedenle de tankeri kasıtlı olarak batırıp gövdesinden hiçbir şeyin engel olamayacağı miktarda ham petrolün denize akmasını sağlamak, Wolf ve Riggs'in kendisine yardım etmesi için alıkoyduğu adam dışında hepsine askeri bir duyarlılıkla zamanlanmış belirli görevler verilen tüm terörist kadrosunun ortak çabasını gerektirmişti. Arktika'nın dev gövdesi 18 ayrı tanka bölünmüştü. Yalnızca herhangi bir yerinin delinmesi durumunda kargonun tamamının kaybedilmesini önlemek olduğu kadar şiddetli dalgalı denizlerde dengesinin daha iyi korunmasına da yönelik bir sistemdi bu. Valfler ve tanklara bağlı pompalardan oluşan karmaşık sistemin amacı genelde yükün bir bölümünün pompalanması durumunda geminin dengesinin korunmasıydı. Koca tankların her birinde bulunan petrol seviyesini izleyen bilgisayarlar, tankerin balansıyla denizinkini otomatik dengeleyerek en korkunç fırtınalarda bile geminin istikrarını korumasını sağlıyorlardı. Riggs ve ekibi bilgisayarı devreden çıkarıp petrol hareketlerini denetleyen pompaları, valfleri ve akış musluklarını elle çalıştırmak zorundaydılar. Bilgisayar geminin yükünü boşaltabilmesi için gerekli şartları üretemeyecekti. Sistemde programlanmış olanlar kadar mekanik kontroller de mevcuttu. Açgözlülük ya da çılgınlık sonucu yoldan çıkmış insan elleri kontrollerin çoğunu çalıştırmak, bilgisayar kapatmalarını istese de sonuna kadar açmak zorundaydı. Makinenin iki bileşenli ahlak anlayışı insanlarınkini utanca sevk edecek nitelikteydi. Arktika'nın yükünü boşaltmakla ilgili planlarının ilk bölümü geminin kıç tarafında kalan su emme ağzıydı. Arktika'nın 3 kargo pompasına bağlı olan 75 santim çapındaki bu boru temizleme ve safra alma işlemlerinde deniz suyunu tanklara çekmekte kullanılıyordu. Kargonun emme ağzı aracılığıyla güverteden akıtılarak tahliyesini sağlamak içinse ayrılmış çiftli sistem üzerindeki 8 farklı valfin açılması gerekiyordu. Valflerin açılmalarından sonra yer çekimi 200 bin ton ham petrolü açık denize boşalmaya zorlayacaktı. Kargo boşalırken bu arada ters etkiyle gemi suda yükselmeye başlayacak ve su kesimine ulaştığında da çıkış borusu üzerindeki basınç artarak petrolü 70 metreye püskürtecekti. Geminin batırılmasından sonra enkaza dalış yapan bir dalgıç tank kontrol odasını bulup da varklerin her birini tek tek kontrol etmediği takdirde sabotaja ilişkin bir kanıt bulunamayacaktı. Planın ikinci aşaması ise çeşitli tankların üzerlerindeki güverte kapaklarını geçici olarak açıp manifold sistemini kullanarak güverteyi petrol basmasını sağlamaktı. Rix su emme girişini açmaya hazır olduğunda da delilleri ortadan kaldırmak için kapaklar tekrar yerlerine yerleştirileceklerdi. Geri kalanlar boşalırken ham petrol ateşe verilecekti. Petrol kirliliğine müdahale ekipleri pompa odasına verilen zararın çok daha önemli olduğunu kesinlikle anlayamadan değerli vakitlerini alevlerle mücadele ederek boşa harcayacaklardı. Üçüncü evrede ise zamanlamaları petrolün büyük bölümünün kıyıya doğru sızmaya başlamasından sonra ayarlanmış olan şekillendirilmiş patlayıcılar tankerin çift karinası arasında kalan dar alanlarda patlatılacak ve tankerin alt kısmı havaya uçurulacaktı. Her şey plana uygun olarak giderse Petromax Arktika'nın batışının perde arkasındaki nedenler bir sır olarak kalacaktı. Ekip üyelerinin birkaçı Karina'nın iç kısımlarının labirentimsi karmaşasında patlayıcıları yerleştirip diğerleri de tanklardan altısının kapaklarını açarlarken Rix pompa kontrol odasında bekliyordu. Bilgisayar monitörleri şimdiye kadar her şeyin normal olduğunu göstermişti. Tanklar kusursuzca dengedeydiler. Petrolün alev almasını önleyen tepkimesiz karışımın içinde bulunan gazların oranı da normal aralıklarındaydı. Rix çalışmaları el telsizleriyle koordine etmek istemişti. Ancak anlaşılan telsizlerin hepsi aynı zamanda bozulmuşlardı. Rix birimlerin hiçbirinden ufacık bir fısıltı bile duyamıyordu. Pillerin bitmiş olduğunu düşünen Joanne sinyallerin bozulduğundan kesinlikle kuşkulanmamıştı. Çabucak hazırlanmış bir plana güvenerek bilgisayarın devre dışı bırakılmasının ve gemi içinde petrol akışını kontrol eden dev pompaların beklemeye alınmalarının kararlaştırıldığı zamanın gelmesini bekliyordu. Taşmakta olan tanklardan birinin üzerindeki kapak kaldırılır kaldırılmaz kumanda odasında gaz oranının değiştiğini ve tehlikeli biçimde patlayıcı hale geldiğini belirten bir alarm sesi duyuldu. Rix alarmın her çalışında birkaç anahtarı ve petrol akışını kontrol eden valvleri kapatarak ham petrolü kapağı açık olan tanka yönlenmeye zorladı. İlkel bir katran çukurundan geliyormuş gibi yoğun pıhtılar halinde fokurdayarak açıklıklardan çıkan ham petrol giderek genişleyen birikintiler oluşturuyordu. Pompaların saatte 15 bin tonluk bir hızda ana güverteyi birkaç parmak kalınlığında kaplayacak olan petrolü pompalamaları ve kalın halatları andıran petrolün su akıtma deliklerinden boğaza akmaya başlaması yalnızca birkaç saniye sürmüştü. Yükün üst seviyesiyle tankların tepeleri arasında kalan yüksekliği ölçen Saab Fire radarları diğer sensörlere oranla daha rahatsız edici bir notayla çığlıklar atmaya başlamıştı. Rix çığlıkları aldırmayarak 17 kilometre karelik güvertenin tamamını North Slope'un ham petrolüyle kaplanmasını sağladı. Petrol buharı ve hava tankerin gövdesinin üzerinde yıkıcı bir bulut oluşturmuştu. Memnun olan Rix pompayı kapatıp adamlarının leş gibi kokan kara balçığın içinde kapakları yerlerine yerleştirmelerini bekledi. Rix'in 18 tanktan yalnızca 6'sındaki petrolü zigzaklar çizen bir şablonla boşaltmış olması Karina'nın artık üzerine binen dengesiz yükün altında inlemesine neden olmuştu. Geminin göbeğindeki patlayıcılar da patlatıldıklarında tankerin omurgası üzerinde meydana gelen bu ek gerilim mahvını hızlandıracaktı. Arktika'nın siyah gövdesi etrafında gökkuşağı renklerini taşıyan parlak bir gölet oluşmuştu bile ve oksit kırmızı yük çizgisi dalgaların birkaç parmak üzerine çıkmıştı. Rick saatine baktı. 2:10 geçiyordu. Onu ve diğerlerini almak üzere gönderilen teknenin gelmesine dakikalar vardı artık. Rick sanki düşüncelerini dışarıya yansıtıyormuş gibi omzunda biten Wolf, "Tekne geliyor, gitme vakti," dedi. Aksanı içinde var olabilecek herhangi bir duyguyu gizliyordu. Lakin Rick onun duyguları olduğundan kuşkuluydu. Mürettebatın öldürülmesini kastederek "Bitti mi?" diye sordu. "Evet, öldüler." Cesetlerin bulunma ya da kıyıya vurma olasılığına karşı önlem olarak Wolf ve adamlarından biri Arktika'nın tüm mürettebatını havalandırma güvertesinde bulunan yüzme havuzunun tuzlu sularında boğmuşlardı. Adamlar havuza tek tek götürülüp başlarına vurulan bir darbeyle bayılmaları sağlanmış ve kurtulma çabaları sona erene kadar da suyun altında tutulmuşlardı. 24 kişinin tamamının öldürülmeleri tahminlerinden çok daha uzun sürmüştü. Rick ve Wolf birkaç dakika konuşmadan güverte mürettebatına kapakları tekrar sıkıca kapatmalarına yetecek zamanı vermek için beklediler. Saati öğleden sonra 2:20'yi geçtiğinde Rick su emme girişinden tankerin kargo tanklarını besleyen ana hatlara giden 8 vidalı vanayı manuel olarak açtı. Son valfler de açıldığında 25 santim çapındaki boruların içinden çıkan petrolün basıncı odada somut bir varlık gibi hissediliyordu adeta. Akan petrolün sesi tıslayarak bir tünelden geçen lokomotifin sesini andırıyordu. Üç sıra halinde akan petrol birleşerek 75 santim çapında bir ana arter meydana getirdiğinde yoğun akış ardı ardına duyulan patlamalar gibi ses çıkarmaya başlamıştı. Ham petrol gemiden akmaya başladı. Ölümcül bir yaradan akan kan gibi. Rick gülümsedi. "Bu tabut gemiden gidelim. Sadece durup ölmek üzere olan bahtsız kurbanlar bahanesi için telsizi kullanmam gerekiyor. Bitince de gideceğiz." İki sivilin Petromax Arctica'nın geri alınmasına yardım etmesi için Mercer ve Crutchfield'ın planladıkları herhangi bir konuşma, süper tankerin kıçında bulunan çıkıntılı kısmın etrafında kaynayan petrolü gördüklerinde tartışılabilir duruma gelmişti. 700 metreden bile tuzlu esintiyle birlikte petrolün kokusu onlara kadar geliyordu. İspanyol komando "Madre de Dios" diye mırıldanarak telaşla harç çıkarttı. Dipnot, kelime anlamı Tanrı'nın annesi olan bu sözcük İspanyolca'da genel olarak Hazreti Meryem'i kastetmekte kullanılır. Kurtarma gemisini beklemediler. Crutchfield herkes tarafından açıkça görülen şeyi dile getirmişti. "Çok geç kaldık." Mercer dişlerini sıkarak "Belki de kalmamışızdır," diye yanıt verdi. Sakatlanan gemiyi dehşet içinde seyreden Hauser'a baktı. "Kaptan." Hauser en sonunda "Bilemiyorum," dedi. "Nedendi kötü olduğunu gemiye çıkana kadar söyleyemem. Anladığım kadarıyla su emme girişini tersine çevirip boşaltma ağzı gibi kullanmışlar. Delmiş de olabilirler, emin değilim." Arktika'nın kıçı açık denizi gösteriyordu ve pruvası bir zıpkın gibi doğu yönünde Puget Boğazı'nın içine doğru uzanmıştı. Gezinti teknesi tankerin sağ arka tarafında sağlanan ip merdivene gelene kadar geminin 375 metre uzunluğundaki gövdesinin yanından hızla geçti. Kütlesinin 1/5'ü bir buzdağı gibi suların altında saklanan süper tankerin gerçek boyutları gövdesinin yanından geçilirken bile tam olarak anlaşılmıyordu. Crutchfield Happy Hour'ı biniş merdivenine yönlendirirken tankerin günah kadar kapkara, cam kadar parlak bordası bitmek bilmeden yanlarından geçip gidiyordu. Mercer ve diğerleri bu denli uçsuz bucaksız bir şeyin insan elinden çıkabileceğine duyulan inanca meydan okuyan geminin yalnızca bir bölümünü görebiliyorlardı. Altlarında karina, 6 katlı bir binaya eşit olan 20 metre derinliğine kadar suya batmıştı. Geminin kıçına vardıklarında arkasına dönüp bakan Mercer, gemiyi bütünüyle görünce sonsuza kadar uzanan taşlarıyla Çin Seddi'nin fotoğrafları gözünün önünde canlandı. Soğuk bir görüntüydü. Karina'nın etrafı tamamen kalın ve zehirli petrol tabakasıyla kaplanmıştı. Yukarıdan bir ses "Aganta edin, geliyoruz," dedi. Arktika'nın parmaklıklarından aşağı bakan minicik leke bir insan yüzüydü. "Aşağı geliyoruz." Crutchfield ve onun geri kalan iki SEAL komandosu siyah üniformalarını kamufle etmek için sarı yağmurluklar giymişlerdi ve bu numara şimdilik tankerdeki adamı kandırmaya yetmişti. Silahlarını muşamba yağmurluklarının altına gizlemiş olan komandolar merdiveni çıkmaya başladıkları için her şey önümüzdeki birkaç dakika içinde belli olacaktı. 59. ayrımın sonu. Sayfa 551.